Ateş Yakmak, Jack London.
Ayrım 14.
Malamı Tekit, en sonunda ağacın altından çıkarabildiği insan kalıntısını karlar içine yatırdı. Kadının yüzündeki sessiz acı, arkadaşının çektiği acıdan daha da beterdi. Hem umutlu hem de umutsuzluk okunan gözlerle bakınıyordu. Öyle pek bir şey konuşulmamıştı aralarında. Kuzeyin insanları boş lafın karın doyurmazlığını ve işin paha biçilmez değerini pek erken öğrenirler. Sıfırın altında 60 derecede bir adamın karlar içinde 1-2 dakika yatıp da hala yaşayabilmesi olanaksızdır. Bu yüzden kızağın bağları hemen çözüldü, yaralı adam kürklere sarılıp sarmalandı ve yatırıldı. Yattığı yerin hemen önünde kazaya yol açan devrik ağacın dallarından yakılma bir ateş yanmaktaydı. Başucunda sıcaklığı az çok tutan bir parça çadır bezi geriliydi. Ölümle koyun koyuna yatan insanlar sıralarının gelme zamanını iyi bilirler. Mason'un cıcığı çıkmıştı neredeyse. Şöyle gelişi güzel bir yoklamayla bile anlaşılıyordu bu. Sağ kolu, bacağı ve bel kemiği kırılmıştı. Belden aşağısı tutmuyordu. Büyük bir olasılıkla iç organları da zedelenmişti. Hala yaşadığını gösteren tek belirti, ara sıra çıkardığı iniltilerdi. Umut yok, elden de bir şey gelmiyor. Gece ağır ağır gelip çatan acımasız gece. Rut'un kara yazısı, soyunun umutsuz sabrı. Ve bakır tenli yüzüne yeni yeni çizgiler yerleşen Malamu Tekit. Aslında Mason ikisinden de daha az acı çekiyordu. Şimdi o Doğu Tennessee'de Great Smoky dağlarında gezip tozuyordu çünkü. Çocukluk günlerini yeniden yaşıyordu oralarda. Saçma sapan laflar ediyor, gölleri, avları, bostan hırsızlıklarını sayıklıyordu. Artık neredeyse büsbütün unutulmaya yüz tutmuş olan Güney dilinin o tatlı ezgisi her şeyden daha çok coşturuyordu insanı. Rut'un anlayamadığı bu sayıklamaları Malamu Tekit anlıyor ve bunları ta içinde yüreğinin derinliklerinde duyuyordu. Tıpkı uygarlığın ifade ettiği şeylerden yıllar yılı uzak kalmış birinin duyabileceği gibi. Sabahla birlikte yaralı adamın bilinci de yerine geldi. Malamu Tekit belli belirsiz mırıltıları daha iyi işitebilmek için Mason'un üstüne daha çok eğildi. Tanana'da tanıştığımız zaman anımsıyorsun değil mi? Bu kış 4 yıl olacak. O zamanlar pek umursamazdım onu. Neden dersen, her şeyden çok güzelliğine tutkundum da ondan. Ama biliyor musun, şimdi anlıyorum Rut'un değerini. İyi bir eş, çok iyi bir karı olmuştu bana. Başım ne zaman sıkışsa onu hep yanı başımda bulurdum. Bilirsin, alışveriş dedin mi, kimse eline su dökemez onun. Nukluk-Yeto'daki kıtlık dönemini anımsar mısın? Ya haber getirmek için kış bastırmadan önce koşmasını? Doğrusu ya bana iyi bir eş, öteki karımdan çok daha iyi bir eş oldu. Bilmiyordun değil mi daha önce evlenmiş olduğumu? Öyle ya, bundan hiç söz etmemiştim sana. Bizim orada bir kez denemiştim işte. Zaten şimdi bu yüzden buralardayım. Birlikte büyümüştük onunla. Boşansın diye fırsat vermek için kapağı buralara attım. Ve o da boşandı. Ama bunun Rut'la bir ilgisi olduğunu sanma sakın. Onu alıp önümüzdeki kış Amerika'ya döneyim diyordum. Gel gör ki iş işten geçti artık. Onu ailesinin yanına yollama Emikit. Bir kadının baba ocağına dönmesi zor şeydir. Düşün bir kez. 4 yıl var ki bizim pastırmamızı, fasulyemizi, unumuzu, kuru meyvelerimizi yemeye alıştı. Şimdi tutar da kuru kuruya balık ve geyik etiyle nasıl yaşar? Bizim yollarımızın kendi kabilesinin keçi yollarından daha iyi olduğunu öğrendikten sonra gerisin geri baba toprağına dönmek Rut'a ölüm gelir. Ona göz kulak ol Kit. Hatta niye sen... Ama yo, sen oldun bitti utangaçsındır onlara karşı. Sahi yahu, sen bu ülkeye geliş nedenini hiç anlatmadın bana. Onunla ilgilen he mi? Sevgini esirgeme. İlk fırsatta Birleşik Devletlere yolla onu. Ama canı isteyince yine geri dönebilsin. Yerini yurdunu özleyebilir bakarsın. Şu bebek var ya hani, işte o bizi sımsıkı bağladı birbirimize Kit. Umarım oğlan olur. Düşünebiliyor musun Kit? Benden bir parça o. Bu topraklarda kalmaması gerek. Hoş, kız olursa nasıl olsa kalamaz zaten. Kürklerimi satıp savarsın. Su içinde 5.000 dolar eder. Eh, bir o kadar da kumpanya da var. Seninkilerle birlikte benim maden hisselerini de işletirsin. Oğlumun iyi bir öğrenim görmesi için elinden geleni yap Kit. Bundan daha önemlisi de sakın buralara gelmeye kalkmasın. Bu ülkede yaşamak beyaz insanların harcı değil. Ben ölmüş sayılırım Kit. Çok çok 3-4 uykuluk bir ömrüm kaldı. Siz yolunuzdan kalmayın sakın. Yola devam etmeniz gerek. Unutma, o benim karım, benim oğlum. Hey tanrım, öyle istiyorum ki oğlum olmasını. Benim yanımda çakılıp kalamazsınız. Emrediyorum. Ben son demlerini yaşayan ben. Size emrediyorum. Yolunuza devam edin. Malamute Kit masonu kararından döndürmeye çalıştı. 3 gün izin ver bana. Kim bilir, belki de iyileşirsin. Bakarsın beklenmedik bir şey olur. Olmaz. Yalnızca 3 gün. Yola devam etmeniz gerek. 2 gün. Bunlar karım ve oğlum Kit. Böyle bir şeyi nasıl istersin benden? 1 gün. Hayır hayır, siz. Ama yalnızca 1 gün. Kumanyayı idare edebiliriz. Hem bakarsın bir geyik de vurabilirim. Yo, olmaz. Eh peki. Ama bak, yalnızca 1 gün. 1 dakika bile fazla değil. Ve sakın unutma Kit. Beni yapayalnız bırakmayın böyle. Tetiğe şöyle bir asıldın mı tamam. Anlıyorsun ya. Düşün bir kez, düşün. Kendimden bir parça ve ben onu göremeyeceğim. Çağır Ruth'u buraya gelsin. Vedalaşmak istiyorum onunla. Oğlumuzu düşünmesini, benim ölümümü beklememesini söyleyeceğim. Bunu benim ağzımdan duymazsa belki seninle gitmeyi kabul etmez. Elveda dostum, elveda. Kit can çekişen adamın sönmekte olan gururunu ve son titrek sözlerini duymak için iyice eğildi. Kusuruma bakma, çok üzgünüm Carmen için. Anlıyorsun ya. Malamute Kit, gözü yaşlı kızılderili kızı kocasıyla baş başa bıraktı. Kar ayakkabılarını giydi, tüfeğini koltuğunun altına kıstırarak ormana daldı. Kuzey'in derin acılarına yabancı sayılmazdı ya, hiç böylesine zorlu bir durumda da kalmış değildi şimdiye dek. Aslında basit bir aritmetiksel sorunla karşı karşıyaydı. Ölümü kaçınılmaz bir canlıya karşı yaşama olasılığı olan 3 canlı. Ama yine de bocalıyordu işte. 5 yıldır omuz omuza, derede, tepede, kamplarda, madenlerde, sellerde, kıtlık dönemlerinde ölümle burun buruna gelerek sıkı bir arkadaşlık bağı kurmuşlardı aralarında. Bu bağ öylesine sağlamdı ki aralarına ilk girdiği zamanlar Ruth'a karşı için için kıskançlık bile duymuştu. Ama bu bağı kendi elleriyle koparıp atmak zorunda kalmıştı şimdi. Bir geyik, yalnızca bir geyik avlayabilmek için dua ediyordu. Ama görünüşe bakılırsa tüm hayvanlar çekip gitmiş olmalıydı buralardan. Karanlık basarken bitkin bir durumda sürünerek kampa döndü. Eli boş, yüreği sıkıntılıydı. Birden köpeklerin havlayışını ve Ruth'un çığlıklarını işiterek hızını artırdı. Kampa geldiğinde Ruth'u hırlayan köpeklerin arasında buldu. Kızın elinde bir balta vardı. Efendilerine karşı ayaklanan hayvanlar yiyeceklere saldırıyordu. Tüfeğin dipçiğini kullanarak o da kavganın arasına daldı. Tüfekle balta bir inip bir kalkıyor, düzenli aralıklarla sakınıyor ya da vuruyor, içlerine kan bürümüş gözler, ağızlardan akan salyalar ve çevik vücutlar parlıyor, insan ile hayvan varılabilecek en acı sonuca bir an önce ulaşabilmek için kıyasıya savaşıyordu. Sonunda köpekler yenik düştü. Yaralarını yalayarak ateşten saçılan aydınlığın bir kıyısına çekildiler ve yıldızlara karşı acı acı uludular. Ellerinde kalan tütsülenmiş balığın tümünü de yiyip bitirmişlerdi. Şimdi önlerindeki bu 200 millik ıssızlıkta yiyecek olarak topu topu 2-3 kilo kadar unları kalmıştı. Malamute Kit, beyni dağılmış bir köpeğin henüz soğumamış cesedini doğrarken Ruth da kocasının yanına döndü. Ölü hayvanın derisi ve işe yaramaz parçaları kısa bir süre önce aralarında bulunduğu soydaşların önüne atıldı. Artan parçalar ise özenle bir kenara ayrıldı. Sabahleyin yeni yeni terslikler patlak verdi. Köpekler birbirlerini yemeye kalktılar. Öbür hayvanlar hala ölmemiş olan Carmen'in üzerine saldırıp onu yere yıktılar. Öylesine kudurmuşlardı ki kırbaç mırbaç vız geliyordu. darbelere bana mısın demeden homurdanıyor, havlıyorlardı. Kurbanlarının kemiğini, kılını, derisini, en küçük bir parçasını bırakmaksızın her şeyi silip süpürmeden dağılmadılar. Malamut Ekid yeniden Tennessee'ye dönen masona kulak verdikten sonra işe koyuldu. Oracıkta bulunan çam ağaçlarından yararlanarak çabuk çabuk çalışmaya başladı. Ruth onun bir gizleme yeri yaptığını gördü. Etlerini köpekler ve kurtlar yemesin diye avcılar ara sıra böyle gizleme yerleri yaparlardı. Malamut Ekid iki bodur çam ağacını tepeleri yere değecek kadar eğmiş, kayışlarla birbirine bağlamıştı. Bu iş bitince sıra köpekleri iki kızağa koşmaya geldi. Ancak dayak zoruyla boyun eğdirebilirdi hayvanlara. Sonra Mason'un sarılı olduğu küklerin dışında bütün eşyayı kızaklara yükledi. Mason örten kükleri vücuduna sıkıca bağladıktan sonra iki ucunu yere eğik duran çam ağaçlarına tutturdu. Bu durumda bıçağını indirdiği zaman Mason havaya fırlayacaktı. Ruth kocasının son isteğini kendi ağzından işittiği için karşı koymaya kalkmadı. Kızcağız boyun eğme dersini çok iyi bellemişti. Daha çocukken bu yaratıcı efendilerin bir dediğini iki etmemiş, üstelik bütün kadınların onlara boyun eğdiklerine tanık olmuştu. Direnmek bir kadının elinden gelmezdi zaten. Kid acısını dile getirsin diye kocasını öpmesine, oysa kendi kabilesinin töresinde böyle şeyler yoktu, izin verdi. Sonra Ruth'u öndeki kızağa götürüp kar ayakkabılarını giymesine yardımcı oldu. Kız kör bir dürtüyle, bilinç dışı bir itilimle kamçıyı kavradı ve köpekleri hayladı. Kit de yeniden kendinden geçen Mason'un yanına döndü. Ruth'un gidişinden sonra epeyce uzun bir süre ateşin başında oturdu. Arkadaşının bir an önce ölmesi umuduyla dua ederek bekledi. Beyaz sessizlikte acılı düşüncelerle baş başa kalmak hiç de hoş bir şey değildir. Gerçi kederin sessizliği sevecendir, insana kol kanat gerer ve anlaşılmaz sayısız sözlerle avutup bağrına basar adamı. Gel gelelim kurşuni gökyüzü altındaki o buz gibi berrak ve parlak beyaz sessizlik acımasızdır. Bir saat geçti, iki saat geçti, adam ölmedi. Öğle üzeri güneş küçücük bir parçasını bile güney ufkundan göstermeksizin gökyüzüne bir ateş lekesi fırlattı ve fırlatmasıyla da elini eteğini çekmesi bir oldu. Malamut Ekid yerinden kalktı, arkadaşının yanına gitti. Uçsuz bucaksız ıssızlığa şöyle bir göz gezdirdi. Beyaz sessizlik kıs kıs gülüyordu ona. Sanki ansızın dehşetli bir korkuya kaptırdı kendini. Keskin bir yaylanma sesi işitildi. Mason havadaki mezarına fırladı. Malamut Ekid köpekleri çılgınca haylayarak karların arasından kaçıp gitti. Yoldaki adam. Dök şunu içine. Bak ama ne diyeceğim. Kid biraz fazla sert olmuyor mu dersin? Viski ile alkolü karıştırınca yeterince zehir gibi oluyor zaten. Ama brandy'ye de biber salçası katmaya gelince... Dökmene bak sen. Yahu bu punçu kim yapıyor? Sen mi ben mi? Malamut Ekid buhar bulutları arasından sevimli sevimli gülümsedi. Bak oğlum, bu ülkede sen de benim gibi uzun süre kalsaydın ve tavşan izleri boyunca sürterken kursağına yalnızca son balığı girmiş olsaydı, o zaman Noel'in yılda topu topu bir kez geldiğini öğrenirdin. Ve Noel'i içkisiz geçirmekte, içinde doğru dürüst tek bir damarı bulunmayan sert bir kayayı delmeye çalışmaktan farksızdır. Koca Jim Belden, ha bak işte şimdi doğru bir laf ettin diye onayladı. O da Muzzy May'deki çitlerle çevrili topraklarından Noel'i burada kutlamak için çıkıp gelmişti. Orada iki ay boyunca yalnızca geyik eti yiyerek yaşadığını bilmeyen yoktu. Hani bir gün Tanana'da nasıl vur patlasın çal oynasın yiyip içmiştik, unutmadın değil mi? Unutur muyum hiç? Görecektiniz çocuklar. Tüm kabile halkı kör kütük oldu. Aklınız durur. Bütün bunlara da hep o bizim şeker mayasıyla ekşi hamur yol açtı. Malamut Ekid iki yıldır aralarında bulunan genç maden uzmanı Stanley Prince'e doğru dönerek ''Sen gelmezden önce olmuştu bu.'' diye ekledi. İşte o günlerde ülkede beyaz kadın yoktu hiç. Mason da evlenmek istiyordu. Ruth'un babası Tananaların reisiydi. Kabilenin öbür üyeleri gibi bu evliliğe o da karşı çıkıyordu. İçki de sert mi sert olmuştu. Neden derseniz, ömrümde yaptığım en iyi içkiydi bu. Görmeliydiniz, ırmak boyunca iki iskele arasındaki kovalamacayı. Louis Savoy adındaki uzun boylu Kanadalı Fransız ilgiyle sordu. Ya kızılderili kız?
Ayrım sonu.